Sayın Yavuz Oğhan, geçmiş bayramınızı kutlayarak bugünkü Türkiye değerlendirmesine başlayalım diyoruz.
Ben de bizi dinleyen herkesin geçmiş bayramını kutlarım. Uzaklarda olanların, özellikle memleket hasreti olanların geçmiş bayramını kutlarım.
Teşekkür ederiz. Bayram nasıl geçti Türkiye'de?
Siyasetçiden de öyle, 15 Temmuz'dan sonra ortaya çıkan diyalog sürecinin de belki etkisiyle eskisi kadar çok sert atışmaların olmadığı bir süreci yaşadık. Klasik bayramlaşmalar da oldu siyasette. Partiler birbirlerine gittiler. Oradaki tek eksiklik HDP ile AKP ve MHP arasındaki bayramlaşma eksiği. Yani bayramda bile birbirlerini görmek istemeyen partiler durumu ve tablosu devam ediyor. HDP, MHP ve AKP için. HDP, MHP ve AKP'ye gitmedi. AKP ve MHP de HDP'ye gitmedi. Bayramlaşmak için bile kapılar çalınmadı. Oradaki gerilimin devam ettiğini söyleyebiliriz. Onun dışında açıklamalarda çok sert bir ton yoktu ama Türkiye'nin içinde bulunduğu durum nedeniyle aslında bayramdan önce başlayan küçük küçük işaretleri de vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nin itirazları. O itirazlara yönelik açıklamalarında Kemal Kılıçdaroğlu'nun sert ifadelerine rastladık. Bir de tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin Anayasa Mahkemesi'ne gitmeye karar vermesi, bu kanun hükmünde kararnamelerle ilgili. Buna hem AKP'den gelen tepkiler hem de o tepkilere verilen CHP'den yanıtlar bayramda siyasetin tonunu azıcık yukarıya doğru çekti. Ama geçmiş bayramlarla kıyaslarsak daha sakin diyebiliriz.
Bu arada hemen o zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutuklamalara tepkisinden söz edelim. Demokrasiden bahsetmesinler diye bir tabir kullandı, tweet attı. Buradan belki yola çıkarak neler söylenebilir? Aynı şekilde dediğiniz gibi kanun hükmünde kararnameleri de Anayasa Mahkemesi'ne taşıma niyetinde Cumhuriyet Halk Partisi.
Evet, Cumhuriyet Halk Partisi son dönemdeki uygulamalardan rahatsızlığını artık çok net bir dille ve hükümetin bu fırsattan yararlanarak kendisine muhalif gördüğü kesimlerden kurtulmanın formüllerini aradığı düşüncesiyle hareket ediyor ve bu düşüncesini de daha sert ifadelerle dile getiriyor. Şimdi nasıl bu süreç demokrasi çerçevesinde değerlendirilebilir diyerek Anayasa Mahkemesi'ne başvurma kararı aldı. Ama kanun hükmünde kararnamelerle ilgili anayasaya başvuru konusunda bir takım eksiklikler var. Anayasada var. Yani böyle bir başvuru yapılabilir mi? Buna ilişkin bir düzenleme yok anayasada. Ama anayasa bütün metinlerin üzerinde olduğu için ve ana muhalefet partisinin de anayasaya başvuru hakkı olduğu için başvurabileceğini düşünerek bu şekilde harekete geçti CHP. İktidar partisi ise böyle bir başvuru hakkı olmadığını söylüyor. O kanun hükmünde kararnameler meclis açıldıktan sonra meclise gelecek. Mecliste eğer kabul edilirse bu çerçevede Cumhuriyet Halk Partisi'nin başvurma hakkı olduğunu iddia ediyor. Bu polemik devam ediyor aralarında ama bu polemik devam ederken Türkiye'de kanun hükmünde kararnamelerle işten atmalar, açığa almalar, memuriyetten uzaklaştırmalar, bütün bunlara ilişkin mağduriyet hikayeleri artık fazlalaşmaya başladı. Yani hiç Fethullah Gülen cemaatiyle alakası olmayan insanların memuriyetten atılmaları, cezaevine konulmaları tek tek artık dile getiriliyor. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi bununla ilgili bir merkez kurdu. Merkeze binlerce başvuru geldi. O başvurular değerlendiriliyor ve hükümete iletiliyor. Ancak ağırlıklı görüş muhalefette, hükümetin bu dönemi bir fırsata çevirerek muhalifleri temizlediği biçiminde. Bu arada tabii PKK'ya yönelik, PKK'yı destekleyen çevreler gerekçesiyle çıkartılan kanun hükmünde kararnameler ve düzenlemeler de Cumhuriyet Halk Partisi tarafından son derece sert bir biçimde eleştiriliyor. Özellikle öğretmenlerin, 11.284 öğretmenin görevden uzaklaştırılması, ki o öğretmenlerin büyük çoğunluğunun bir sendikaya, aynı sendikaya üye olmaları örnek gösteriliyor ve o sendikaya üye oldukları için, KESK'e üye oldukları için görevden uzaklaştırıldıkları iddia ediliyor. Tek tek gelen örnekler de, yazılan örnekler de aslında bunu doğruluyor. Bazı eylemlere katılan öğretmenlerin doğrudan PKK'lı diye suçlanarak görevden uzaklaştırdıkları bilgisi var. Onların da Danıştay ve sonrasında Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidecek hukuki süreçleri başlattıklarına ilişkin haberleri duyuyoruz. Yani bir tarafta Fethullah Gülen cemaatiyle ilgili soruşturmalar, bir tarafta PKK'yı desteklediği iddia edilen devlet memurları ve belediyelerle ilgili gelişmeler nedeniyle iki yönlü gerilimin arttığını söyleyebiliriz Türkiye'de. 15 Temmuz sonrasında ortaya çıkan o yumuşak siyasi partiler arasındaki diyalog sürecinin de bundan son derece negatif bir biçimde etkilendiğini aktarabiliriz size.
Kayyum atamasına gelelim. Kayyum ataması 28 belediyede gerçekleşti. Bunların 24 tanesi Demokratik Bölgeler Partisi'nden, diğer 4'ünün 3'ü Adalet ve Kalkınma Partisi'nden, biri de Milliyetçi Hareket Partisi'nden. Bu kayyum atanan belediyelerde nasıl bir durum var? Belediye işleri yapılabiliyor mu? Kayyum nezaretinde belediyeler çalışıyor mu? Çalışanların durumu nedir? Oradaki memurlar bir kısmının greve gittiği şeklinde haberler geliyor. Nasıl bir hava var, nasıl bir durum var bu 28 belediyede?
Belki madde madde biz izinleyenlere aktaralım. Öncelikle bu kayyumla ilgili tartışmanın aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapıldığı ve hükümetin geri adım attığını hatırlatalım. Meclis açıkken bir torba yasaya koymak istemişlerdi bunu. O zaman İçişleri Bakanı Efkan Alay'dı. İçişleri Bakanı Efkan Alay'dı ve Efkan Alay muhalefetle görüşerek o düzenlemeyi çekmişti. Sonra kanun hükmünde kararnameyi de Efkan Alay ayrıldıktan sonra belediyelere kayyum atandı. O kayyum atamasının kendi içlerinde de bir tartışma getirdiği ve Efkan Alay'ın koltuğunu kaybetmesinin nedenlerinden biri olduğuna ilişkin bilgi de var. Bunu bizi dinleyenlere aktarmış olalım. Kayyum atanması konusu tek başına zaten çok ciddi tartışmaları da beraberinde getirdi. Seçilmiş bir belediyenin başına bir kayyum atanabilir mi? Bir devlet memuru atananlar genelde kaymakamlar ya da vali yardımcıları. Bu değerlendirme çok yapıldı ve çok eleştirildi. Eğer bir kişi suç işlemişse, ki suçun şahsiliği de vardır, o belediye başkanıysa, yasa zaten bunun sonucunu öngörüyor. Belediye başkanı görevden alınıyor, yerine belediye meclisi üyesi atanıyordu. Ama toptan bir düzenleme yapıp kaymakamların veya vali yardımcılarının belediyenin başına atanmasının yasaya, anayasaya, demokrasiye aykırılığı konusunda çok sayıda eleştiriyi de hükümet aldı bu süreçte. Ama buna rağmen bu düzenleme yapıldı. Hatta Cumhurbaşkanı geç kalınmış bir düzenleme, başka belediyelere de benzer düzenlemeye ihtiyaç var, büyükşehir belediyeleri de buna dahil edilmeli diyerek, yani hükümet bu konuda Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere daha genişletilmiş bir düzenlemenin hazırlığında diyebiliriz bayram açısından baktığınızda. Ne yaptılar? Kaymakamlar atandı, gittiler ve belediyede koltuklara oturdular polis nezaretinde. Demokratik Bölgeler Partisi ve HDP yaptığı açıklamalarda bu belediye başkanlarını tanımadıklarını ilan etmişlerdi. Ama polis nezaretinde gittikten sonra o kayyum atanması gerçekleşti. Ve binalara genelde Türk bayrakları çekildi. Belediyeye ilişkin Kürtçe ifadeler de tabelalarda kaldırıldı. Bu da çok sert tepkileri neden oldu. Ve sonrasında İçişleri Bakanı'nın müdahalesiyle Kürtçe belediye isimleri yeniden belediye binalarına asıldı. Yani görüntü olarak da çok ciddi tartışma, uygulama olarak da çok ciddi tartışmaları beraberinde getirdi. Peki oradaki insanlar çalışmalarına devam ediyorlar mı? Devam edecekler mi? Ve belediye hizmetleri yerine getirilebilecek mi? Şu an itibariyle çok yeni ama önümüzdeki süreçte belediye hizmetlerinin yerine getirileceğine ilişkin açıklamaları duyabiliyoruz valilerden özellikle. Ama tabii halkın da tepkisi var ve HDP'nin de özellikle tepkisi var. Bu belediye başkanlıklarına kayyum atanmasının gerçekleştiği bölgelerde Demokratik Bölgeler Partisi yaklaşık %60'larla, 70'lerle, 80'lerle o belediye başkanlıklarını kazandı. Yani seçim yapıldığı dönemde çok ciddi desteğe sahiplerdi. Peki bugün halk buna tepki gösteriyor mu? Belli bölgelerde tepkilerin olduğunu, tartışmaların olduğunu görüyoruz ama HDP'nin veya BDP'nin çağrılarına çok geniş bir çerçevede uyan halkın çok ciddi tepkiler gösterdiğini şahit olmadık. Tabii bunda alınan güvenlik önlemlerinin de etkisi olduğunu söylememiz lazım. Uluslararası çerçevede de çok ciddi tepkiler oldu. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden. Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği seçilmiş belediyelerin yerine atanan kayyumla ilgili uygulamanın bir an önce sona ermesi konusundaki görüşünü dile getirip bölgede çatışmalara neden olacak bu durumun ortadan kaldırılması için yeniden seçimi işaret etmesi, John Bass'ın bu açıklamayı yapması, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi'nin Ankara'da hükümeti, Cumhurbaşkanlığı'nı çok ciddi şekilde rahatsız etti. Dışişleri Bakanı son derece sert bir açıklama yaptı. Hatta Amerikan Dışişleri Bakanı'na şikayet etti bu durumu. Bakanlardan yapılan açıklamalarda bir vali gibi konuşamaz Amerika'nın Ankara Büyükelçisi cümleleri vardı. Onun yansımalarını hala görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi'nin Türkiye'deki tüm programları çok yakından takip ediliyor ve sert bir biçimde eleştiriliyor. Özellikle hükümete yakın gazetelerde. Yani Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir Fethullah Gülen krizi vardı zaten. Bir PYD krizi vardı zaten. Şimdi belediyelerle ilgili odağında Ankara Büyükelçisi'nin olduğu yeni bir krizin meydana geldiğini söyleyebiliriz.
Fethullah Gülen'in iadesiyle ilgili, hatta son dönemde de tutuklanma talebiyle ilgili girişimleri olduğunu biliyoruz. Türkiye tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaştırılan. Bu konuda yanıt geldi mi Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye?
Evet. Bir süredir zaten Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nden Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesi için talepte bulunuyor. Buna ilişkin belgeler 15 Temmuz öncesini kapsayan belgeler Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilmişti. Şimdi yeni bir adım atıldı ve 15 Temmuz sonrasını da kapsayan belgeler, yani asıl o darbeyle ilgili suçlamaları kapsayan belgeler ve talep Amerika Birleşik Devletleri'ne iletildi. Bu kez yalnız bir fark var, tutuklansın diyor Türkiye. Kanada'ya ya da Afrika'ya kaçacağına ilişkin elimizde istihbaratlar var. Tutuklanmazsa ve kaçmasına müsaade edilirse hala bu örgütü yönetmeye devam ediyor. Bunun bilinmesi gerekir diyor Amerika Birleşik Devletleri'ne. O belgelerin içinde ne var? Mesela en önemlisi Hulusi Akar'ın o gece 15 Temmuz akşamı elleri, kelepçeleri Akıncılar Üssü'ne götürülüyor ve Akıncılar Üssü'nde Fethullah Gülen'le görüşmesi öneriliyor Hulusi Akar'a. Kendi ifadesinde bu var. O ifadenin dosyada olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda Türkiye'deki bu 15 Temmuz kalkışmasının bir numaralı sorumlusunun Fethullah Gülen olduğu, yakalananların Fethullah Gülen'le birebir bağlantılarının olduğu, bu örgütün mensupları olduğuna ilişkinde delillerin bu dosyaya konulduğu açıklandı. Önümüzdeki günlerde İçişleri Bakanı ile Adalet Bakanı da Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Yani iade ile ilgili Türkiye bastırmaya devam ediyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde geçmişe göre çok farklı bir tavır yok. Bu iadenin yine hukuk tarafından değerlendirileceği ve ancak hakim kararıyla olabileceğine ilişkin açıklamalar söz konusu. Ancak genel olarak beklentiyi de söylemek lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim olacak Kasım ayında. Seçimden önce, yani yeni başkan göreve gelmeden önce bu hükümetin, Obama yönetiminin Türkiye'ye olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermeyeceğini hemen hemen herkes kabul etmiş durumda.
Gelelim Almanya'nın Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerini kapatma kararına. Bild gazetesinin, Almanya'da çıkan Bild gazetesinin verdiği habere göre Almanya Türkiye'deki tüm diplomatik temsilciliklerini, büyükelçiliğini, konsolosluklarını kapatma kararı aldı. Cuma günü akşamına kadar, yani bugünün akşamına kadar bayramın içinde alındı bu karar. Bayram tatili içinde alındı. Zaten her yer kapalıydı. Birçok konsolosluk, büyükelçilik çalışmıyordu zaten. Cumartesi, pazar da tatil olacağı için belki de pazartesi gününe kadar buraların kapalı olması şeklinde bir karar aldığı yönünde haber var. Neden bu kararı almış olabilir Almanya?
Almanya Büyükelçiliği resmi internet sitesinde, Twitter'ında da duyurdu. Türkiye aslında bu IŞİD terörüyle karşı karşıya kaldığı süreçte benzer uygulamaları yabancı misyonluklarda çok sık gördü son dönemde. Daha önce Hollanda'nın benzer bir karar aldığını görmüştük. Amerika Birleşik Devletleri daha önce kendi vatandaşlarını uyarmıştı. Hatta Almanya daha önce tam da İstiklal Caddesi'nde IŞİD'li terörist kendisini patlatmadan önce, 24 saat önce vatandaşlarını uyarmış, diplomatik temsilciliklerin tamamını kapatmıştı bir terör uyarısı nedeniyle. Benzer bir durumla karşı karşıya olduğumuzu anlıyoruz. Geçmişte yaşadığımız örneklerden yola çıkarak yine güvenlik gerekçesiyle bütün temsilciliklerini kapatıyor. Almanya'nın bağlı olan okulları kapatıyor ve güvenlikle ilgili uyarılarını internet üzerinden de yayınlıyor. Tabii bu endişe veriyor. Geçmişte daha fazla kaygılandırmıştı bütün Türkiye'de ne olacak, ne oluyor diye ve buna ilişkin açıklamalar da yapılmıştı Almanya Büyükelçiliği'nden. Biz bu kararları Türkiye'deki yetkililerle istihbarat alışverişleri sonrasında alıyoruz biçiminde açıklamalar yapmışlardı. Benzer bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Daha önce belki bizi dinleyenler hatırlayacaklardır. Türkiye'de 40'a yakın arabanın çalınmış olabilme ihtimali ve bombalı olabilme ihtimali üzerine arandığı konusunda İçişleri Bakanlığı'nın açıklamaları da vardı. Yani bir terör tehdidi Türkiye üzerinde var zaten. Türkiye Suriye'de operasyonlarına IŞİD'e karşı devam ediyor. Ve bu çerçevede bir takım istihbaratlar gelmiş olmalı ki Almanya böyle bir karar aldı. Ama Almanya dar bir çerçevede az insanı olan ve çok az kuruluşu olan bir ülke temsilciliği, o böyle bir karar alabiliyor. Ancak Türkiye normal hayatına devam etmek durumunda kalıyor. Umarız ki bir şekilde bu tehdit de ortadan kaldırılır ve bir patlamaya veya başka bir terör eylemine neden olmaz. Ama geçmişte bu istihbaratların çok gerçekçi olduğunu biz yaşayarak öğrendik maalesef.
Buradan Suriye'ye geçelim ve son olarak Suriye'den de söz edelim. Suriye'de ateşkesin ikinci 48 saatlik bölümü başladı. Bu durumda sessizlik hakim. Her ne kadar Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'dan bir tedirginlik içeren mesaj yayınlandıysa da geçtiğimiz gün, yine de bir sessizlik hakim. Türkiye'nin pozisyonu nedir şu anda Suriye'de?
Türkiye ateşkesi destekliyor. Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında varılan anlaşma gereği ilan edilen ateşkesi destekliyor. Desteklediğinde resmi olarak ilan etti. En belki sevindirici husus şu olabilir, belki geleceğe ilişkin umut veren husus şu olabilir. Çok kırılgan olduğunu hatırlatarak söylüyorum bunu. Son 48 saatte, ateşkesin ilan edildiği 48 saatte Suriye'de kimse ölmedi. Son 5 yılda ilk kez rastlanan bir durum bu. Ve bu birçok çevrede tabii biraz umutlanmayı da beraberinde getirdi. Ama kırılgan olduğunu da söylemiştim başından. Çünkü o kadar çok grup, o kadar çok ülke, o kadar çok güç var ki orada bilek güreşi yapan, bütün bunların sonucunda o ateşkesi sürekli kılmak çok mümkün görünmüyor. Temel bir çözüme ihtiyaç var ve o çözüm içinde hala taraflar tam olarak anlaşabilmiş değil. Son yapılan açıklama Amerika Birleşik Devletleri'nden rejim güçlerinin ve bazı muhaliflerin ateşkesi bozduğu biçimindeydi ve Rusya'dan rejim güçlerine, yani Esad'ı uyarması, ateşkesi uyması konusunda da ona telkinde bulunması isteniyordu. Ne kadar sürecek? Bu bir haftalık bir ateşkesti ama devamında ne olacak, bunlar belli değil. Türkiye ise bu süreci izliyor ve insani yardımların ulaştırılması konusunda bir takım girişimlerde bulunuyor. Halep, Cerablus'a ve benzeri bir takım yerleri, İdlib'e, daha önce ulaşılamamış bölgelere, rejimin kontrolünde olan ya da kuşattığı bölgelere insani yardım ulaştırılması konusunda çaba sarf ettiğini söyleyebiliriz. Bu arada Fırat Kalkanı operasyonunu da kendi bölgesine devam ettiriyor. Cerablus, orada IŞİD'den temizlenen bölge, Türkiye'ye göç etmiş Cerabluslu'ların geriye döndüğüne ilişkin görüntüleri de televizyonlarda görüyoruz. Ve operasyonların bu bayram süresince de biraz daha sakinlediğini, Fırat Kalkanı ile ilgili haberlerin gazetelerin birinci sayfasından düştüğünü söyleyebiliriz birinci ayına girerken.
Sayın Orhan, çok teşekkür ediyoruz. Bu haftalık da bu kadar olsun. Önümüzdeki haftalarda yine birlikte olana dek kalın sağlıcakla.
Ben de teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.
İyi günler.